أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli İsra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayat rehberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel siretini kaldığımız yerden bugün anlatmaya devam edeceğiz. Hatırlayacağımız gibi bir önceki dersimizde Allah Resulü'nün Mekke müşrikleriyle yapmış olduğu ve kimi Müslümanların zoraki kabul ettiği, kimi Müslümanların Allah ve Resulü istedi diye kabul ettiği, fakat yine kimi Müslümanların kerhen kabul ettikleri bir Hudeybiye anlaşmasından söz etmiştik. Hicretin 5. veya 6. yılında meydana gelen bu hadise, bu Hudeybiye anlaşması meselesi gerçekten İslam tarihi açısından, Allah Resulü'nün güzel sireti açısından bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 veya 6 yıl önce terk etmiş olduğu Mekke'ye, Mescid-i Haram'a, Kabe'ye niyet etmiş olduğu ziyareti gerçekleştirememesi, ardından müşriklerin topyekün bir katliama girişme tehditleri ve daha sonra Allah'ın perde arkasından Müslümanlara yardım etmesi şeklinde tezahür eden bir Hudeybiye anlaşması gerçekleşmişti. Daha önceki derslerimizde bunun üzerinde, Hudeybiye anlaşmasının gelişmesi ve sonuçlanması üzerinde uzun uzadıya bilgiler verdiğimiz için tekrar dönmüyorum. Ancak burada sonuç itibariyle gerek o günün Müslümanları, gerek günümüz Müslümanları, daha doğrusu günümüz İslami hareketleri için alınması gereken bir takım ibretler var ki bunlara değinerek Hudeybiye anlaşması meselesini kapatıp başka bir konuya geçeceğiz. Evet kıymetli dinleyiciler, eğer Rabbimiz Hudeybiye anlaşmasını bir fetih, bir zafer gibi telakki ediyor ve Resulü ile Müslümanlara yapılan bu anlaşmayı fetih olarak müjdeliyorsa, gerçekten bu anlaşmanın taşıdığı önem de kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Ve anlaşma maddelerinin Müslümanların aleyhine olması, müşriklerin lehine olması belki bir noktada hazmedilemeyecek bir durumdu. Fakat tarihin daha sonraki günlerinde, yıllarında bu anlaşma maddelerinin uzantısı olarak gerçekten büyük olayların yaşandığı ve de Müslümanların lehine, İslam'ın zafere doğru adım adım ilerlemesine yardımcı olan maddeler haline dönüştüğünü de hep birlikte müşahede edeceğiz yapacağımız dersler süresince. Evet, tarih içerisinde Allah Resulü'nün müşriklerle yapmış olduğu bu Hudeybiye anlaşmasının benzeri anlaşmalar, insanlık var oldukça şirk ve tevhid mücadelesi, Müslüman müşrik kapışması oldukça tarih boyunca tekerrür edebilecek anlaşmalardandır. Yakın zamanlara kadar bir takım İslam ülkeleriyle sözde İslam ülkeleri arasında ya da bir takım Müslümanlarla İslam düşmanları arasında meydana gelen savaşlar, uzun süreli savaşlar neticesinde bazı anlaşmaların yapıldığını görmekteyiz. Ve gerçekten eğer yapılacak olan anlaşmanın, o günkü anlaşmanın yapıldığı günkü maddeleri, o şartlar Müslümanların aleyhine görünse de, ilerideki günlerde bu maddelerin Müslümanların lehine çevrilebileceği ihtimali beliriyorsa, başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, İslami hareketin başında bulunan, Müslüman toplumu idare eden, komuta eden şahsın gerçekten uzak görüşlülüğü, ileri görüşlülüğü, Kur'an ve sünnet bilinci oranında ileri görebiliyor ve Müslümanların küçük menfaatlerini değil, devlet bakımından büyük menfaatlerini gözetebiliyorsa, bunu kestirebiliyorsa bu tip anlaşmaları yapmasında elbette bir sakınca olmayacaktır. Evet, şu ifadenin altını tekrar çizmek gerekiyor. Müslümanlar küçük menfaatler peşinde olan bir toplumun fertleri değildir kıymetli dinleyiciler. Küçük menfaatler uğruna bir takım büyük değerleri feda edebilecek bir topluluğun fertleri olamaz Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye anlaşmasında müşriklere belki bir taviz olarak vermiş olduğu görüntüsünü ilk etapta veren bir takım maddelerde biz bunu görüyoruz. Allah Resulü bu maddeleri kabul ederken elbette 2 sene sonra meydana gelecek bir Mekke'nin fethi olayını adeta görür gibi oluyordu. Ya da Müslümanların gerçekten bu maddeleri kabulünden daha farklı olarak büyük fetihleri, büyük zaferleri elde edebileceğini kestirmişti ki Allah Resulü bu anlaşmayı imzalıyordu. Ve zaten bu anlaşma maddelerinin imzalanmasından ve hayata geçirilmesinden itibaren de öylesine bazı harika olaylar gelişiyordu ki anlaşma tamamıyla Müslümanların lehine kendiliğinden dönüvermişti. Mesela anlaşma maddeleri içerisinde 10 yıl savaşın durdurulması, evet 10 yıl müşriklerle Müslümanlar arasında savaşın durdurulması, ateşkesin sağlanması bir noktada hiç kimsenin engellemesine uğramadan İslam'ın anlatılmasını sağladı. Bir düşünelim, Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'de 13 yıl boyunca ne çektiler? Medine hicret ettikten sonra 5 yıla kadar neler çektiler? 18 yıl boyunca İslam'ı anlatacağız diye karşılaşmadıkları hiçbir engel kalmadı. Ancak Hudeybiye Anlaşması ile birlikte işte bu engellemeler tümüyle ortadan kalkıyor ve Müslümanlar hiçbir engellemeye maruz kalmadan, çünkü ortada savaş hali yasaklanıyor, ateşkes sağlanmıştı. İşte bu noktada Allah Resulü ve Müslümanlar inançlarını, düşüncelerini, yani Allah'ın yeryüzüne peyderpey göndermekte olduğu vahyi bütün topluma rahat bir şekilde aktarabiliyorlardı, savaşsız ve barış ortamında. Ve yine anlaşma maddelerinden birisinin gereği olarak isteyen bir kabilenin Muhammed Aleyhisselam'ın yanında, isteyen bir kabilenin de Kureyş'in yanında yer alması sağlanıyordu ki İslam'ın önündeki en büyük engellerden birisi de bu şekilde kaldırılıyordu. Çünkü Arabistan Yarımadası'nda bütün kabileler tek bir tarafa geçme endişesi ya da geçememe endişesini taşıyorlardı. Acaba peygamberin safına geçsek ya sonra bir de mağlup olsa, ya da müşriklerin safına geçsek ya sonra peygamber galip gelse bunlar mağlup olsa ne yaparız düşüncesiyle herkes çekimser kalmış, tarafsız kalmıştı. Oysa bu anlaşmanın bu maddesi gereğince kabilelerden isteyen müşriklerin Kureyş'in yanında, isteyen Muhammed Aleyhisselam'ın yanında yer alıyordu ki artık kimsenin kimseden korkacağı bir mesele de kalmamıştı. Ve yine kıymetli dinleyiciler, Mekke'den Medine'ye gidenlerin iade edilmesiyle ilgili bir madde vardı. Evet, Mekke'den çıkıp Medine'ye giden bir Müslüman, hicret etme niyetiyle kalkan giden bir Müslüman geri iade edilecekti Mekke devletine. Ve belki de bu anlaşma maddeleri içerisinde en zor kabul edilen maddelerdendi. Ancak anlaşma sonucu Mekke'deki mustazaflar, zayıf bırakılmış insanlar, hicret etmesine imkan tanınmayan ve kendisi de hicret etme gücünü bulamayan mustazaflar topyekün yok olmaktan kurtuldular. Çünkü Hudeybiye Anlaşması ile birlikte artık ateşkes sağlanmıştı. Kimse kimse engel olmayacaktı. Evet, belki görünürde bu aleyhlerinde bir maddeydi ama Müslümanların Mekke içerisinde topyekün yok edilmeleri, tabir yerindeyse şirk devletinin toplu bir soykırıma, bir katliama girişmesi de engellenmiş oluyordu. Ve sonra Müslümanların Mekke'ye iade edilmesi şartı bir bakıyorsunuz kendiliğinden iflas ediyor. Daha önce temas ettiğimiz Ebu Basir, ve Ebu Cendel adındaki sahabenin taktikleri gerçekten ortaya koymuş oldukları mücadele bu maddeyi de işlemez hale getirmiştir. Yani Ebu Basir ve Ebu Cendel Mekke'den Medine'ye gitmek istemiş. Anlaşma gereğince bu Müslümanların Mekke'ye tekrar teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat teslim etmekten yana da değillerdi bu insanlar. Ve dolayısıyla ne Medine'ye girebiliyor ne Mekke'ye dönebiliyordu. Ve dolayısıyla Mekke ile Medine arasında bir yerde konaklamaları zarureti ortaya çıktı. Ki Ebu Basir ilk gelen kişiydi. Ve orada yanına almış olduğu ufacık ya da çok cüz'i bir miktar gıda maddesiyle birkaç gün dayanabilmişti. Ve öylesine bir mekan seçtiler ki Ebu Basir ve daha sonra yanına gelen Ebu Cendel ve daha sonra onlara katılan diğer Mekkeli insanlar ki bunun daha sonra 70'e yakın bir gruba vardığı söylenir. Ebu Basir'le başlayan bu hareket 70 kişiye doğru tırmanır. Mekke'den hicret etmek isteyen fakat Medine devletin anlaşma gereğince geri iade etme zorunluluğundan dolayı Mekke ile Medine arasına konaklayan bu insanlar 70 kişiye varıyordu. Ve bunlar günümüz tabiriyle söylemek gerekirse bir gerilla hareketine giriştiler. Ne Medine devletine sırtlarını dayamışlardı çünkü anlaşmanın maddeleri buna aykırıydı. Ne de Mekke devletine ne bir başka devlete. Evet, tıpkı günümüzdeki gerilla hareketlerinde olduğu gibi. Eğer gerçekten bir gerilla hareketi bir devlete sırtını dayıyorsa o gerilla hareketinin başarılı bir şekilde neticelenmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Net bir şekilde bunu hissettirmemeniz gerekir en azından. Ebu Basir ve arkadaşları da bu şekilde bir harekete giriştiler. Ve öylesine bir yer seçmişlerdi ki Mekke'nin adeta tek gelir kaynağı olan ticaret yollarının üzerindeydi. Yani can damarlarını adeta kesiyordu. Ana yoldan, deyim yerindeyse ipek yol tabir edebileceğimiz o ana yoldan geçmekte olan Kureyş'in ticaret kervanlarını her an ve tam manasıyla vurabilecek bir güçtü, bir jeopolitik bir konuma sahipti. İşte bu noktada Ebu Basir ve arkadaşlarının bu şekilde Mekke Şirk Devleti'nin kervanlarına, ticaret kafilelerine göz açtırmaması Mekke'de rahatsızlık yaratmıştı ki daha sonra Mekke Devleti bu maddenin iptal edilmesini kendisi istemişti. İstemeye başlamıştı daha doğrusu. Başlarına bela olan bu grubun artık buradan uzaklaştırılması lazım. Mekke'ye gelmiyorlarsa hiç olmasa Medine'ye gitsinler demeye başladılar ki bu madde böylece kendiliğinden iflas etmiş oldu. Ve tabi bu maddenin uygulanmadığı hükümler de meydana gelmiştir. Erkekler kabul edilmiyor Medine devleti tarafından bu anlaşma gereği. Ancak bazı sahabi kadınlar hicret etmek istedikleri zaman hicret etme gücünü de buldukları zaman hicret etmişlerdi. Mesela İslam düşmanlarının başını çeken Ukbe bin Ebi Muayt'ın ki bu daha önce Bedir'de esir alındıktan sonra öldürülmüştü. Ukbe bin Ebi Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm mesela hicret edebilmişti. Hicret etme imkanını bulmuştu ve Medine'ye kadar gelmiş Peygamber Aleyhisselam'ın evine hem de Ümmü Seleme'nin evine hicret etmişti. İlk hicret eden kadındı Ümmü Seleme. Peygamber Efendimiz'in daha sonra hanımı olmuştu. Ümmü Seleme'nin yanına gelmiş. Sanki kendi gücüyle hicret eden Ümmü Seleme ile kendi gücüyle hicret eden bu Ümmü Gülsüm arasında bir benzerlik var gibi. Ve belki de bu noktada bunu seçmişti. Ümmü Seleme'nin yanına gitmiş. Allah Resulü durumu fark etmişti Ümmü Seleme'nin ifade etmesi üzerine. Ve Allah Resulü bunu vermeyecekti. Çünkü Medine'ye sığınan erkekler iade ediliyordu ancak kadınlar iade edilmeyecekti. Allah bu konuda hicret eden kadınların Mekke'ye iade edilmemesi konusunda da Mümtehine suresi 10. ayetini indirmişti. Size gelen muhacir kadınları kafirlere teslim etmeyin mealinde Mümtehine suresinin 10. ayeti de bu şekilde nazil olmuştu. Ve Allah Resulü Ümmü Gülsüm'ü alıkoydu, iade etmedi. Ve müşrikler de üstelemediler, cesaret edemediler, fazla güçlerini kullanma taraftarı ya da bu maddeyi işletme taraftarı olamadılar. Evet, Bu madde de bu şekilde Müslümanlar lehine sonuçlanmıştı. Yine Müslümanlardan Mekke gidenler iade edilmeyecek maddesi ise zaten ashab sağlam bir yapıda olduğu için lafta kalıyordu. Allah Resulü ashabına güveniyordu. Bu inancı taşıdıktan sonra Allah Resulüne Beyat-ı Rıdvan'da, Rıdvan Beyatı'nda bulunan ve canlarını, mallarını, çoluk çocuklarını tümünü Allah Resulüne feda etmekten zerre kadar gözlerini kırpmayan bu Müslümanlar, hiçbir zaman Mekke'ye dönüş gibi bir özlemi taşıyamazlardı. Orada akrabaları var diye, anne babaları veya malları mülkleri var diye Mekke özlemini taşıyan insanlar olamazdı. Allah Resulü de bunu bildiği için bu maddenin kabul edilmesi zaten bir mahsur yoktu kıymetli dinleyiciler. Kimse gitmezdi zaten. Mekke gidecek bir Müslüman da yoktu ve dolayısıyla bu madde de Müslümanların pek de aleyhine değildi. Evet kıymetli dinleyiciler, Hudeybiye büyük bir zaferdi gerçekten. Ebu Bekir radıyallahu anh da aynı şeyi söylüyordu. Ve gerçekten Ebu Bekir'in rivayetinde, ifadesinde daha doğrusu şunları görmekteyiz. Diyor ki Ebu Bekir, veda haccı sırasında, yani Allah Resulü'nün vefat edeceği senede, veda haccı sırasında Süheyl bin Amr'ı görmüştüm. Hatırlayalım, Süheyl bin Amr kimdi? Allah Resulü ile Mekke Müşrik Devleti'nin temsilcisi sıfatıyla anlaşma yapan şahıstı Hudeybiye'de. Süheyl bin Amr peygamberin kurbanını götürüyordu, peygamberin tıraşını yaptırıyordu ve peygamberin tıraş yapılan saçlarını topluyor, yüzüne gözüne sürüyordu. Kim bu? Süheyl bin Amr. Evet. İlahi tecelliye bakın kıymetli dinleyiciler. Gerçekten Rabbimiz öylesine bir program çiziyor ki, Hudeybiye anlaşması sırasında şirk devleti adına hareket eden, temsilcilik yapan, büyükelçilik görevini üstlenen Süheyl bin Amr, o gün Resulullah Muhammed ifadesini kabul edememişti. Abdullah'ın oğlu Muhammed demişti. Böyle olmasını istiyordu ya. Yine bu Süheyl bin Amr'dı ki Bismillahirrahmanirrahim'i kabul etmiyordu. Sadece Bismikallahümme'yi diyordu. Rahman'ı tanımayız diyordu ya bu Süheyl bin Amr. Allah Resulü'nün Resulullah sıfatını bile kabul etmiyordu. Fakat 4 veya 5 sene sonra veda haccı sırasında peygamberin kurbanını götürüyor. Peygamberin tıraş edilen saçlarını yüzlerine sürüyor ve müthiş bir inkılap, müthiş bir devrim yaşıyor Süheyl bin Amr. Dün Mekke şirk devleti adına taviz vermeyen bu Müslüman, bugün peygamber adına taviz vermeyen bir insan hüviyetine bürünüyordu. Evet, Hudeybiye bunları gerçekleştirmişti. Hudeybiye anlaşmasını sağlayan temsilcisi bile kaybolmuştu ortadan. Onun bile geçerliliği kalmamıştı ki, Hudeybiye anlaşmasının Müslümanların aleyhine gibi görünen maddelerin geçerliliği nerede kalsın? Ve sonra bütün tarihi rivayetler bize şunu gösteriyor. Hudeybiye anlaşmasından sonra 2 yılda Müslüman olanların sayısı, hicretin 6. 7. ya da 7. 8. yıllarında Müslüman olanların sayısı, o güne kadar Müslüman olan Mekke'den ta hicretin bu 6. yılına kadar 8. yılına kadar Müslüman olanların sayısından çok çok daha fazladır. Evet, bu anlaşmayla Müslümanların sayısı birden öylesine çoğalmış, adeta 18 yıldır Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğatına muhatap olan insanların bu tebliği kabul etmesi karşısında oluşan Müslüman kitle, 2 sene içerisinde Müslüman olan kitleden çok çok daha az bir duruma düşüyor. Büyük delili şudur kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasına giderken hatırlayacak olursak 1400 veya 1600 kişilik bir grupla yola çıkıyordu. Hadi Hendek Savaşı'nda Müslümanların sayısı 3000 olduğunu düşünün. 3000 kişi eli silah tutan insanların sayısıyla birlikte bunu mütahal ediyoruz. Ve fakat Mekke'nin fethine geldiğimizde Müslümanların sayısı 10.000 kişilik bir ordu. Kaç yılda 3000'den 10.000'e? Evet, daha 3 sene önce Müslümanların sayısı 3000 kişiydi. Hendek'te 3000 kişiyle mücadele ediyordu Müslümanlar. Fakat Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke'nin fethinde 10.000 kişilik bir kitleye ulaşıyordu. Ve gerçekten bunlar tüm Hudeybiye anlaşmasının neticesi olsa gerekir. Evet, son olarak şunu söylemek gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Hudeybiye Müslümanların aleyhine görünen fakat haddi zatında hakikatinde Müslümanların lehine sonuçlandırılacak bir zaferin adıdır. Ve tarih boyunca da Müslümanlarla müşriklerin kapışması yeryüzünde meydana geldikçe bu tip anlaşmaların olabileceğine de burada şehadet etmek durumundayız. Evet kıymetli dinleyiciler, Hudeybiye anlaşmasını bu şekilde noktaladıktan sonra bir başka konuya geçiyorum. Belki daha önce anlatmamız gereken bir konudur. Anlatacağımız konu Beni Mustalik gazvesi ya da Müreisi diye bilinen bir başka gazve. Ve bu Beni Mustalik gazvesi ya da Müreisi gazvesi diye bilinen bu gazvenin siyer kaynakları tarafından hicretin 5. yılında olduğu söyleniyorsa da 6. yılında olduğuna dair rivayetler de var. Biz bunu Hudeybiye anlaşmasından sonrasına aldık ve o şekilde anlatmayı düşündük. Gerçi kronolojik sıranın pek fazla ehemmiyeti yok. Ehemmiyet yok derken önemini tamamen inkar etmek istemiyorum elbette. Ancak önemli olan Allah Resulü'nün siretinden bizim almamız gereken bir ders varsa onu almaktır. Yoksa sadece tarihi bir hikaye olarak, bir kısa olarak anlatmak değil elbette. Söz konusu olunca bu mesele, öyleyse Hudeybiye anlaşmasından sonra anlatmanın da anlatılmanın da bir mahsuru yoktur. O rivayetlerin 6. yılda meydana geldiğine dair rivayetlerin de göz önüne alınması doğrultusunda da bunun pek bir mahzuru olmadığı kanaatindeyim. Ama tekrar ediyorum, Beni Mustalik gazvesi veya Müreisi diye bilinen bu gazve, ki çok önemli iki tane olaya şahit olmuş olan bir gazve bu. Bu olayın hicretin 6. yılında meydana geldiğine dair rivayetlerde daha kuvvetli. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam devletini kurduktan sonra sanki bir cihat dönemi başlamıştı. Ve Hendek Savaşı'na kadar hep Müslümanlar savunmada kalmışlar. Hendek Savaşı ile birlikte Allah Resulü'nün kendi ifadesiyle artık müşrikler bize saldırmayacak, biz onların üzerine yürüyeceğiz. Beni Mustalik gazvesinde gerçekleşiyor. Haris bin Dırar adında bir komutandır ya da bir kraldır. Medine'ye karşı bir harekete girişeceği, bir taarruza girişeceği haberi Peygamber Aleyhisselam'a ulaşınca Allah Resulü ordunun hazırlanmasını emreder. Ve Haris bin Dırar'ın bu şekildeki taarruzunun bir an önce kırılması planlanır. Ve ordu hazırlanır. Fakat bu ordunun içerisine tıpkı Uhud'da olduğu gibi biraz daha iştiyakla münafıklar da katılırlar. Tabi gerek Bedir'de, gerek Hendek'te, gerek Uhud'da, gerekse bu döneme kadar yapılan küçük çaplı seriyelerde ve gazvelerde Müslümanların hep zaferle sonuçlandırdıklarını gördükleri zaman münafıklar elbette bundan sonraki savaşlara da katılmayı uygun gördüler. Amaç Müslümanlara yardım değil elbette. Bunların amacı savaşa katılmak ve savaştan sonra elde edilen ganimetlere ortak olmaktı. Bütün niyet ve amaçları buna indeksliydi. Evet, savaşa katılacaklar. Yeri geldiğinde fazla riske girmeden savaşacaklar. Fakat savaşa katıldıkları için savaştan elde edilen ganimetlerin ortağı olacaklardı. Bu mantıkla münafıklar da bu savaşa katıldılar. Ve gerçekten Haris bin Dırar'ın savunmuş olduğu bu kabilenin üzerine Allah Resulü bu orduyla birlikte hareket etmiş ve fazla olmasa da bir çatışmadan sonra bir takım ölüler verdirilmiş Haris bin Dırar'a ve hatta Haris bin Dırar'ın kızı Cüveyriye de esir olarak alınmış diğer esirler arasında, ki daha sonra hatırlayacağız Cüveyriye Allah Resulü tarafından nikahlanmış bir kadındır ve Müslüman olmuş tabi. Müslüman olmuş ve nikahlanmış bir kadındır. Bu da bu Beni Mustalik gazvesinde, Müreisi gazvesinde Haris bin Dırar'ın, yani onların komutanının kızıdır. Ve Allah Resulü de bununla nikahlanmıştır, evlenmiştir. Tabi Beni Mustalik gazvesinde ya da Müreisi adıyla bilinen bu gazvede asıl önemli olan ya da perdenin gerisinde üzerinde önemli durulması gereken konu savaşın meydana gelmesi ve sonuçlanmasından ziyade bu seferden dönülürken, bu gazveden dönülürken Müslümanların karşılaştıkları ve İslam tarihinde Müslüman toplum üzerinde adeta şok etkisi yapan iki tane olayın meydana gelmesi, ardından bu olaylar üzerine bir dizi ayetinde Allah tarafından indirilmiş olmasıdır. Asıl üzerinde durulması gereken konu da budur zaten. Belki kıymetli dinleyicilerimiz zaman zaman bizim tefsire doğru bir kaçışan yana olduğumuzu tahmin edebilirler. Ancak şunu da hemen kabul etmemiz mecburiyeti vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretinin ayetlerle desteklenmesi kadar doğal bir şey yoktur elbette. Zaman zaman Allah Resulü'nün bu siretini Kur'an'ın eğer ilgili ayetleri varsa, bu konularla ilgili ayetler nazil olmuşsa, bunları da birlikte değerlendirmek elbette sireti anlama konusunda bize bir hayli yardımcı olacaktır. O yüzden zaman zaman biz bu olayların evrenselliğine işaret eden ayetlere de işaret etmeyi uygun görüyoruz. Buna daha sonra tekrar döneceğiz. Beni Mustalik gazvesinde meydana gelen iki olaydan bahsettik demin. Birincisi, Ensar ve Muhacir arasında çıkması muhtemel olan, hatta büyük bir fitneye sebebiyet verecek olan bir çatışmanın son anda önlenmesi. İkinci olaysa Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize zina yapmış olduğu iftirasının atılmış olmasıdır. Evet, birinci olay üzerinde biraz durduktan sonra asıl temel olarak ikinci olay üzerinde durmaya çalışacağım. Müreysi kuyusu başına gelmişti Allah Resulü ve Müslümanlarla birlikte. Müreysi kuyusu başında Allah Resulü Müslümanların dinlenmesini tavsiye etmişti. Ensar ve muhacirler dinlenmeye çekilirlerken orada bulunan kuyudan su nöbetleşe çekiliyordu. Ve araya münafıkların da girmesi, münafıkların da kışkırtıcı bir rol üstlenmesi sebebiyle Ensar ve muhacir arasında, tabii önce birer fert olarak, Ensardan bir fert, muhacirden bir fert olarak aralarında bir tartışma çıkıyor. Tartışma çıkınca bir hayli tartışma büyümüştü. Belki Müslümanların bir zaafından kaynaklanıyordu. Ya da belki ileride nazil olacak bir Münafikun suresinin altyapısı hazırlanıyordu. Allah tarafından bu senaryo ortaya konuyordu. Ve Ensar ve Muhacir'den olan gençler karşılıklı atıştıkları zaman hemen karşı taraftan yardım istemeye çalıştılar. Ensardan olan genç, "Ey Ensar yetişin imdadıma!" diye çağırırken, muhacirlerden olan o genç de, "Ey muhacirler yetişin imdadıma!" diye çağırıyordu. Ve münafıklar da olayı tabii uzaktan fakat kendileri yakından seyrediyorlardı. Ve istiyorlardı ki, Müslümanlar arasında bu fitne çıksa da, onlar birbirlerine düşse de, biz de şöyle ayak ayak üstüne atıp meseleyi keyifli bir şekilde dinlesek ve seyretsek. Ve neticede öyle de olmuştu zaten. Abdullah bin Übey de bu savaşa katılmıştı. Yani Müslümanların katılmış olduğu bu savaşa münafıklar nasıl katılabiliyor? Nasıl riske girebiliyor ki? E tabi daha önce söylediğimiz gibi riske girmeden bir savaştan yana ve ganimeti paylaşmaktan yanadır Abdullah bin Übey. Böyle olunca Abdullah bin Übey bu savaşın içerisindedir ve münafıkların da başını çekmektedir. Olayı uzaktan takip eden Abdullah bin Übey, hani bizde bir tabir var, beste kargayı oysun gözünü derler ya, aynen buna benzer bir tabir kullanır. Evet, beste kargayı oysun gözünü. Yani şunu söylemeye çalışıyordu Abdullah bin Übey çevresindeki dostlarına. İşte Mekke'den kalkıp Medine'ye hicret etmiş asıl hemşehrilerimize böylesine hakaret ediyor. Bu çekilebilecek bir şey değil. Yakında Medine'ye döndüğümüzde bakın oradan rezil olanları, aziz olanlar nasıl çıkaracak görürsünüz. Yani ona göre aziz olanlar kendileri, rezil olanlar da Allah Resulü ve çevresinde bulunan Müslümanlardı. Abdullah bin Übey Müslümanları böylesine kışkırtırken Zeyd bin Erkam meseleyi Allah Resulü'ne intikal ediyordu. Ve Allah Resulü meseleden haberdar edildi. Sonra da önledi. Bu cahiliye geleneğinden vazgeçilmesini söyledi. Bu cahiliye kalıntısının artık silinmesi gerektiğini söyledi Allah Resulü. Bahsettiği cahiliye kalıntısı neydi? Taassuptu, kavmiyetçilikti. Yani Medineci ya da Mekkeci, Ensarcı veya Muhacirci olmaktı. Allah Resulü bunu cahiliye duygusu olarak, cahiliye kalıntısı olarak niteliyordu ki bunun yok edilmesinin gerekliliğini vurguluyordu. Ve Allah Resulü Müslümanları derhal toparladı. Toparladı ve hemen zamanı olmadığı halde, hiç de adeti olmadığı halde Müslümanların dinlenmesinin sona erdirilmesini ve ordunun derhal harekete geçmesini emretti Hazreti Ömer'e ve ordu hareket etti. Allah Resulü böylece Müslümanların kendi aralarında büyük bir fitne kopmasına engel oluyordu. Tabi olayı gören diğer Müslümanlar da neredeyse artık sinirleri tepelerine çıkmıştı. Mesela Hazreti Ömer Allah Resulü'nden müsaade istiyordu. Abdullah bin Übey'i öldüreyim diye. Söylediği laflar sineye çekilecek laflar değildi çünkü. Allah Resulüne ve Müslümanlara rezil diye hakaret ediyordu. Kendilerini izzetli görüyordu. Onun öldürülmesi için Allah Resulü'nden müsaade istiyordu. Fakat Allah Resulü kendisine diyordu ki, ya Ömer sen öldürmeyi öldürürsün ancak bu mesele ya duyulursa, Abdullah bin Übey Müslümanlar arasında duyuluyor. Allah Resulü'nün sahabesi gibi görülüyor. Ya sen onu öldürdükten sonra işte Muhammed artık arkadaşlarını öldürmeye başladığı şayiası yayılırsa, ya halk böyle bir yanlış sözü gerçekten doğru diye kabul eder, toplumda böyle yayılırsa o zaman ne olur bizim halimiz diye Hazreti Ömer'e bunu engelliyordu. Ve tabi Abdullah bin Übey'in oğlu da aynı şekilde düşüncelerini dile getiriyordu. Peygamberin gerçekten sadık inanıcısıydı. Peygamberin sadık dostuydu Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah. Ve o istiyordu, ben babamı öldüreyim. Hatta neticede ordu Medine'ye vardığında Abdullah'ın oğlu, bu münafıkların reisinin oğlu Medine'nin girişinde babasının yakasına yapışıyordu. Ve peygamber izin vermedikçe, senin girmene izin vermedikçe, sana izin vermedikçe seni bırakmayacağım diye peygamberden müsaade gelmesini bekliyordu. Ve gerçekten bunu gerçekleştirdi. Peygamber, senin girmene izin vermedikçe, sana izin vermedikçe seni bırakmayacağım diye peygamberden müsaade gelmesini bekliyordu. Ve gerçekten bunu gerçekleştirdi. Peygamber Abdullah'a babasına müsaade etmesi için izin verdi ve izin verdikten sonra babasının yakasını bırakmıştı. İşte taassupçuluk mu, kavmiyetçilik mi, toprakçılık mı, hemşehricilik mi ya da milliyetçilik mi, bunlardan hiçbirisi yaşamıyordu. Tümü Müslümanların içerisinde iflas etmeye mahkum düşüncelerdi. Düşünebiliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? Bir evlat babasına sırf münafık olduğu için sadece ve sadece Allah ve Resulüne karşı bir isyan hareketine girişmesini sezdiği için yakasına yapışacak, babalık duygularını bir tarafa bırakacak ve onu hatta öldürmeyi bile göze alabilecek. Peki ya kendi kavminden olan bir yabancı? Ha, zaten bunun hiç İrab'tan mahalli yok. Evet, işte bu olay da Allah Resulü'nün gerçekten dahiyane taktikleri sonucu bir tarafa atıldı ve Müslümanların arasında büyük bir fitnenin kopması da engellenmiş oldu. Tabi burada Allah Resulü'nün Abdullah bin Übey'e karşı davranışının özel bir şekli görüntüsü var. Münafıkların reisi olmasına rağmen, Müslümanların arasında kopacak olan büyük bir fitnenin adeta kıvılcımını meydana çıkaran, tutuşturan bir fert olmasına rağmen, Allah Resulü ona karşı hiçbir zaman şiddetle muamele etmiyor. Müslümanlardan göründüğünden dolayı ona o şekilde muamele ediyor. Daha sonra peyderpey meydana gelecek olan bir takım olaylarda elbette Allah Resulü'nün bu münafıklara karşı dozajı da artacaktı. Ancak bulunulan durum buna müsait değildi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine dönemi boyunca münafıklara karşı uyguladığı taktikler, uyguladığı tedbirler, onlara karşı davranış şekilleri gerçekten farklı farklı olmuştur. Bir Uhud savaşına katılan münafıkların tavrıyla, bir Mustalik savaşına katılan münafıklara karşı gösterdiği tavır ve daha sonra Tevbe suresinde de anlatılacağı üzere münafıklardan birisi öldüğü zaman onların üzerine namaz kılmaması, onların mezarları başında durulmaması şeklindeki tedricilik bize şu noktayı vurgulamaya çalışıyor. Evet, Müslümanlar kendilerindenmiş gibi görünen insanlara karşı gerçekten bazen yumuşak davranabilirler, bazen onları hiçe sayarak davranabilirler, bazen onların tehditlerine ya da fitne çıkarma çalışmalarını sekteye uğratmak şeklinde tedbirde bulunabilirler. En sonda da otorite tam manasıyla ellerine geçtiği zaman münafıkları tamamen toplumun dışına itebilmeleri gerekir. Peygamber aleyhisselamın uygulamalarından bunu öğreniyoruz. Evet, Beni Mustalik gazvesinde meydana gelen diğer önemli bir hadise de ifk hadisesi diye bildiğimiz bir hadise. Yani iftira hadisesi. Hazreti Ayşe validemize zina yaptığı şeklinde bir iftiradır bu. Daha sonra Kur'an ayetlerinde bu konu gündeme getirilmiş ve Hazreti Ayşe'nin iffeti, namusu, gerçekten böyle bir fiili yapmaktan uzak olduğu teker teker vurgulanmıştı. Buna geçmeden önce münafıkların bu Beni Mustalik gazvesinde tutuşturmuş olduğu bu fitne ateşinin Kur'an ifadelerindeki durumuna bir göz atarak ondan sonra geçmeyi düşünelim. Münafikun suresi bu olaylar üzerine nazil olmuştu. Bu Abdullah bin Übey ve arkadaşlarının Müslümanları birbirine düşürme şeklindeki fitneleri üzerine nazil olmuştu ki bununla ilgili bölümde bakınız Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Senin onlar adına bağışlama dilemen ile bağışlama dilememen onlar için birdir, değişmez. Allah onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Allah fasık bir kavme hidayet vermez. Onlar ki Allah'ın Resulü yanında bulunmayanlar için hiçbir infak harcamada bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar bunu anlayamıyorlar. Derler ki, andolsun Medine bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olan elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Evet, Münafikun suresinin bu olay üzerine nazil olduğunda söyledikten sonra Beni Mustalik gazvesine meydana gelen ve Nur suresinin bir takım ayetlerinin nazil olmasına sebep olan ifk hadisesine dönelim. Allah Resulü adeti olduğu üzere her savaşa gittiğinde hanımları arasında bir kura çekerdi. Bu kura kime düşerse sefere, gazveye ya da o yolculuğa beraber o giderdi. Beni Mustalik gazvesinde Hazreti Ayşe'ydi Peygamber aleyhisselamla birlikte olan. Gazve dönüşünde ordu Medine doğru ilerlerken bir yerde konaklamışlardı. Konakladıktan sonra İslam ordusu hareket etmek üzereyken Hazreti Ayşe validemiz, tabii kendisi anlatıyor olayı, biz onun mübarek lisanından size aktarıyoruz. Ordu hareket ederken Hazreti Ayşe ayrılıyor, abdest ihtiyacını karşılamak üzere biraz uzaklara gidiyor. Dönünceye kadar tabi hevdecini, yani develerin üzerine bindirilen böyle muhkem bir yapı olarak adeta insanların içerisinde oturacağı bir mekan gibidir develerin üzerine bindirilen hevdeç. Hevdecin içerisine çıkmış Hazreti Ayşe uzaklara gidip dönünceye kadar Müslümanlar Hazreti Ayşe içerisinde var diye hevdeci kaldırıp deve bindirmiş ve deveyi hareket haline getirmişlerdi. Oysa Hazreti Ayşe uzaklardaydı, abdest ihtiyacı için gitmişti. Tabi diyeceksiniz, yani Müslümanlar içerisinde kimsenin var olup olmadığını bilmiyorlar mı? Ve Hazreti Ayşe'nin küçük yaşlı olduğunu ve de zayıf olduğunu göz önüne alırsak bu pek de garipsenmez. Neden? Çünkü Hazreti Ayşe Allah Resulü ile evlendiği zaman en büyük yaşı veren rivayetlere bakacak olursak 9 yaşlarında ya da 10 ve 11 yaşlarında olduğunu göz önüne alırsak bu olaydan 5-6 sene sonra meydana geliyorsa bu olay 15-16 yaşlarındadır. Ve zayıf yapılı da olunca farkında değillerdir. Hevdecin ağırlığıyla birlikte Hazreti Ayşe uzaklarda kalmıştır. Ve dönünceye kadar ordu hareket etmiş, uzaklaşmıştı. Hazreti Ayşe diyor ki, ben bu durum karşısında oturdum ve belki benim olmadığımın farkına varırlar da geri dönerler buraya diyerek beklemeye başladım, oturdum. Ve uyuyakalmışım. Neticede gerçekten İslam ordusu ilerlerken arkadan ordunun arka tarafını kontrol eden, geride bir şeyler bıraktı mı bırakmadı mı diye kontrol eden ve iz süren Safvan bin Muattal birden çıka geldi. Ve ben uyuyordum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek, biz Allah'ınız ve Allah'a döneceğiz ayetini okuyarak benim başıma dikildi ve benim uyanmamı sağladı. Ve hemen uyanıverdim. Hazreti Ayşe şunu da söylüyor. Saffan bin Muattal henüz tesettür ayeti nazil olmadan, örtünme ayeti nazil olmadan önce beni görmüştü ve beni tanırdı. O yüzden beni görür görmez tanımıştı ve derhal inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek beni uyandırdı ve devesine bindirdi beni. Tabi bu arada Hazreti Ayşe'nin bir kolyeyi kaybedip onu ararken geride kaldığı rivayetler de var. Bunu da zikredip öyle geçiyoruz. Neticede Safvan bin Muattal beni devesine bindirdi ve döndük, beraber orduya kavuştuk. O şekilde girdik. Tabi Hazreti Ayşe diyor ki işte bu olay üzerine Medine'ye vardıktan bir ay sonra öğreniyorum ki bu meydana gelen olay üzerine münafıklar bir yaygara çıkarmışlar ve benim Safvan bin Muattal'la ilişkiye girdiğim, zina yaptığım yaygarası çıkarılmış ve münafıklar adeta iddialı bir şekilde, inandırıcı bir üslupla bunu Medine içerisine yaymışlar diye iftiralar dolaşıyor Medine içerisinde, bir ay sonra duyarım diyor. Evet, kısaca özetlediğim gibi Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu Beni Mustalik gazvesi sırasında, ordunun dönüşü sırasında bir yanlış anlaşılma noktasında, tabi münafıkların da kasıtlı hareketleri noktasında bir zina iftirasıyla karşı karşıya kalıyor. Ve tabi Hazreti Ayşe'nin bir ay süreyle olaylardan, meydana gelen olaylardan hiç haberi olmuyor. Ve kimse kendisine söylemiyor. Bir ay boyunca zaten rahatsızdım, hasta olarak yatıyordum. Fakat peygamberin bana karşı bir soğukluğu vardı. Daha önce sık sık yanıma uğradığı halde yanıma uğramaz hale geliyordu. Fakat bir tesadüf eseri fitneyi ortaya çıkaran ya da fitneyi Medine içerisine yayan Mistah adındaki birisinin annesi vasıtasıyla durumun farkına vardım diyor. O anlatınca, Mistah'ın annesi durumu anlatınca benim hakkımda Medine içerisinde neler olup bittiğini de öğrenmiş oluyorum. Ve gerçekten kıymetli dinleyiciler, İfk hadisesinde, Hazreti Ayşe'ye atılan bu zina iftirası hadisesinde gerçekten Müslümanlar müthiş bir darbeydiler. Daha doğrusu sanki bir imtihan gibiydi bu mesele. Müslüman toplum içerisinde bir kısmı Hazreti Ayşe'nin böyle bir şey yapmış olabileceğini ihtimal verenler olduğu gibi, münafıkların taktikleriyle tabi, Müslümanların büyük bir bölümü ise Hazreti Ayşe'ye, peygamber hanımına böyle bir şey yakıştıramadıkları için ve zaten beklemedikleri için hiç inanmıyorlardı. Fakat inansalar da, inanmasalar da Müslüman toplum içerisinde bir rahatsızlığı gündeme getirmişti. Ve gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifk hadisesi, Hazreti Ayşe'ye atılan bu iftira hadisesinden dolayı son derece rahatsızdı. Hazreti Ebu Bekir ve hanımı da aynı şekilde rahatsızdı. Günlerce sıkıntısından bir şey yemeden hayatlarını sürdürüyorlardı. Hazreti Ayşe günlerce ağlıyordu meseleyi duyduğu zaman. Ve Hazreti Ayşe'ye annesi ve babası söylüyordu. Bu konuda ne diyorsun? Hazreti Ayşe de diyordu ki, ben yapmadım bir şey yaptım dersem bana inanacaksınız fakat yapmadım. Yalnız ben bunu yaptım dersem ben yapmadım ve kendi kendime iftira etmiş olacağım. Yapmadım desem de zaten inanmıyorsunuz. Fakat bana düşen Yusuf'un babasının söylediği gibi bir sabrı cemildir ve Allah'a sığınmaktan başka bir şey değildir der Hazreti Ayşe, durumu bekler. Ve Allah Resulü de kendisine teselli verir. Hazreti Ayşe bunu aynı şekilde sorduğu zaman Hazreti Ayşe de der ki, ben hiçbir şey demiyorum. Ancak ben ümit ediyorum ki yakında Rabbim beni temize çıkaracaktır ve beni temize çıkardığı zaman da mesele apaçık beyan edilecek ve açığa çıkacaktır. Ve gerçekten bu iftira kampanyası süresince İslam toplumu bir hayli sarsılmış. Allah Resulü'nün mübarek ailesi, Hazreti Ayşe'nin ailesi ve tek bir aile olan Medineli Müslümanlar gerçekten bir aile olarak sarsılmışlar ve büyük bir imtihanın artık kıskacıyla, şiddetiyle karşı karşıya kalmışlardır. Ve dolayısıyla ifk hadisesini burada bu dersimiz çerçevesinde belki bitiremeyeceğiz. Önümüzdeki derste bu ifk hadisesinin Kur'an boyutunu Nur suresi anlatıldığı şekliyle anlatmaya devam edeceğiz. Dersimizin süresinin kısıtlı olması sebebiyle bu dersin yani ifk hadisesiyle ilgili olayların perde arkasını, bize yansıyan taraflarını, kısımlarını, İslam toplumunun rahatsız ediliş biçimlerini ve bugün Müslümanların alması gereken, bu olaydan alması gereken dersleri önümüzdeki dersimize bırakıyorum. Rabbimiz inşallah önümüzdeki derste tekrar buluşturursa bu İslam tarihinin adeta İslam toplumunun önemli bir olayını teşkil eden bu olayı anlatmayı düşünüyorum. İnşallah görüşürsek, buluşursak, Rabbimiz bizi buluşturursa tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum.